Ayrım 10, sayfa 145. O anda ayağımda bulunanlar Lil'indi. Son zamanlarda sık sık hücreden alındığım için Lil onları bana ödünç veriyordu. Bu kez de nasılsa geri döneceğimi düşünerek yine ödünç aldım. Ama hücreye bir daha dönmeyecektim. Nereden bilebilirdim ki? Çok istediğim halde veda bile edemedim arkadaşlarıma. Büroya gelince Castillo bana seslendi. Josefina, buraya gelip şu kimliğini ve pasaportunu imzala. Kulaklarıma inanamadan masaya yaklaştım. Gerçekten de iki kimlik ile iki pasaport vardı masanın üzerinde. Castillo pasaportumu açıp nereyi imzalamam gerektiğini gösterdi. Sonra sıra kimliğime geldi. Parmak izlerimi bile saptadılar kimliğime. Bitirince Castillo bu akşam dedi. Saat 7:30'da sizi almaya gelecekler. Git banyo yap ve temiz giysiler giy. Banyo yapmak istemediğimi söyledim. İyi, öyleyse temiz giysiler getirsinler. Onbaşı Hernandez, gömleklerinizden birini Josefina'ya verin de üstünü değiştirebilsin. Elbette sayın üsteğmenim. Gidip gömleklerinden birini getirdi onbaşı. Giy şunu. Neden? Ben böyle çok iyiyim. Değilsin, giy şunu. Çok berbat görünüyorsun. Marcelo banyo yapıyor, tıraş da olacak. İstediğim tek şey dün benden aldıkları radyo dedim. Peki kimde bu radyo diye sordu Castillo. Onbaşı Hernandez'de. Getirin şu radyoyu diye emretti. Hernandez göründü. Onbaşı radyoyu getirin. Bana hediye edemez misiniz diye sordu onbaşı. Hayır dedim, onu da götürmek istiyorum. Onbaşı radyoyu getirmek için gitti. Herkes çok nazik davranıyordu. Ajanlardan biri ayakkabılarımın büyük olduğunu fark edip sordu. Kendi ayakkabıların nerede? Yukarıda hücrede, gidip alayım dedim. Böylece Lil Milagro ve Ana Gilma ile vedalaşabilecektim ama yürümedi. O kadar ısrar ettiğim halde üsteğmen Castillo kendi adamlarından birini gönderdi. Büroda Quero del Doctor dedikleri, asıl adı Mendoza olan Kele Mena, onbaşı Hernandez, asıl adı Linares olan Baki, Asubay Palomo ve birkaç kişi daha vardı. Kele Mena yanıma gelip, ''Bizi terk ediyorsun Josefina'' dedi. Eteklerin zil çalıyordur. Değişik memleketler göreceksin. Bir başkası söze karıştı. Oralardan bana bir kartpostal atıver. Hem yoldaşlarına da kötüleme beni. Çünkü sana her zaman anlayışla davrandım. 8 yıl sonra geri döneceksin değil mi Josefina diye sordu Palomo. Sen ne diyorsun dedi Kelemene Asubaya. Hemen geri dönecektir. Gizlice ülkeye gireceğini adım gibi biliyorum. Hayır, artık o kadar kolay değil bu işler diye görüşünü açıkladı bir başkası. Gazete okumak ister misin? Öldürülmüş korumaların resimlerinin basılı olduğu bir gazete uzattı Palomo. Şuraya bak Fina dedi. Zavallı ne hale gelmiş. Zavallı çocuklar. Kahve ister misin? Bak hala sıcak. Hayır dedim. Bizi götürecek sürücülerden biri de bürodaydı. Palomo onu gösterdikten sonra az daha hapı yutuyorduk dedi bana. Senin kayıtlarının Santa Ana Belediyesi'nde olduğunu sanıyorduk. Ama oraya gidince nüfus kütüğünü bulamadık. Meğer Metapan'daymış. Bu arada saat 3:30'a gelmişti. Palas Pandaras yola koyulduk. Metapan yolunun virajlarını 120 ile alıyorduk. Yolda acayip kaygandı hani. Belediyedeki ilgili dairenin kapanacağını ya da başkanın orada olmayacağını düşünüyor gaza basıyorduk. Senin nüfus kütüğünü çıkarmamız şarttı. Az daha Tahtalıköy'ü boyluyorduk anlayacağın. Bizi o halde bir görecektin. Sözün burasında Marcelo geldi, sakalını kesmişti. Castillo ona giysi getirilmesini buyurdu. İçinde bir sürü giysi olan kocaman bir mukavva kutu getirdiler. Kelemena seçmesi için Marcelo'ya yardım ediyordu. Şuna bak Marcelo, çok güzel bir pantolon bu. Bir dene istersen ya da şu siyah olanına ne diyorsun? Hadi bakalım dene şunu, tam sana göre. Bir de gömlek ister misin? Şu kırmızıya bak, üstelik o kadar eski de değil. Bu pantolona çok iyi gider. Banyoda bir dene şunları. Marcelo gitti, geri döndüğünde pantolon ve gömlek üzerindeydi. Bu kez de bir çift ayakkabı aramaya başladılar kutuda. Ayaklarına şöyle böyle uyan bir çift bulundu sonunda Marcelo'nun. Ayak parmaklarının tırnakları öyle uzamıştı ki ayakkabıları giymekte zorlanıyor. Bu da ona çok acı veriyordu. Kesmesi için bir makas getirdiler. Ama gerçek bir tel makas getirseler daha iyiydi. Öyle kalındı. Kesemedi tırnaklarını Marcelo. Giyindikten sonra yanıma oturdu. 7:30'a bir şey kalmadı. Az sonra gelip alacaklar sizi dedi Castillo. Çok geçmeden onbaşı Hernandez ve Asubay Palomo geldiler. Her şey hazır üsteğmenim dedi Palomo. Merdivenleri inip park yerine ulaştık. Bir polis minibüsü vardı orada. Pencereleri demir kafesti, yeşil bir Toyota idi bu. Üç adam duruyordu aracın yanında. İçlerinden biri beyazdı. Kahverengi saçları vardı. Gece olduğu halde güneş gözlüğü takmıştı ve kemerinde bir 45'lik tabanca asılıydı. Onu görünce büyük bir ihtimalle CIA ajanı olduğunu düşündüm. İkinci adam ufak tefek, güçlü, yapılı biriydi. Saçları hafifçe kırlaşmıştı. Derin kırışıklıklar vardı alnında. Beyaz adamla bir şeyler konuşuyorlardı. Genç bir adam da bir aksaklık çıkmaması için aracın sağını solunu gözden geçiriyordu. Yaklaştığımızı görünce aracın kapısını açtı. Adamların yanına doğru yürüdük. Bize üsteğmen Castillo, Asubay Palomo ve onbaşı Hernandez eşlik ediyordu. Castillo emretti. Ellerini birbirine bağlayın. Sonra bize dönerek siz arkada oturacaksınız dedi. O bunları söyledikten sonra kapıyı açık gördüğüm için binmek amacıyla ayağımı kaldırdım. Adamlardan yaşlı olanı hayır daha değil dedi. Önce size söylemek istediğim bazı şeyler var. Çok özel bir durum bu. Bu adamlar size eşlik etmekle görevli. Onlara zorluk çıkarmayın. Sonra tehdit edici bir havayla ekledi. Sizi ortadan kaldırmak için sayısız fırsatları vardı elimizde. Ama yapmadık. İnsanlık dışı olan biz değil, muhafızları öldüren ve kimler olduğuna bakmadan ocaklar söndüren sizlersiniz. Bu son tümceyi yüksek ve yakınmalı bir sesle söylemişti. Avını bırakmak zorunda kaldığı için duyduğu öfke sezilebiliyordu. Uğradığı yenilgiden kahroluyordu adam. Bizi serbest bırakmak zorunda kalması onun asıl işinin niteliğini açığa vurmuştu. Egemenlerin bekçi köpeğiydi. Onlar emrettiğinde işkence ediyor, öldürüyordu. Ama serbest bırakması gerektiği söylenince de denileni yapmak zorundaydı. Bu tehditlerden korkmamıştım. Tersine gittikçe büyüyen bir rahatlama duygusu uyanmıştı içimde. Çünkü korkunç ve iğrenç katillerden biri olan baskı aygıtının elebaşı Albay Ramon Alfredo Alvarenga'nın, yani ulusal muhafızların şefinin, yani halkımızdan birçok kadının ve erkeğin ölümünden doğrudan sorumlu birinin uğradığı yenilgiyle suratının aldığı hali görme şansı çıkmıştı karşıma. Dişlerinin arasından tırsladığı sözlerini henüz tamamlamamıştı. "Bitirdiniz mi?" dedim. Karşılık vermeden tehdit edici bir havayla, öfkeyle baktı. Bizi kendi elleriyle boğazlamaya can atıyordu herhalde. Zaten ellerine geçen yüzlerce fırsatta bizi öldürmediğine pişman olduğunu açıklamaktan çekinmemişti. Alvarenga'nın bu şekilde işlediği cinayetlerden kaçı biliniyordu acaba? Onun konuşmasını beklemeden araca bindim. Ötekiler de beni izledi. Karşımızdaki mindere Hernandez ve Palomo yerleştiler. Ülkeyi terk edene kadar bizi koruyacaklardı. Kaderin cilvesi işte. Daha az öncesine kadar karşımızda zindan cellatları ve gardiyanları olarak duran bu adamlar, hayatımızdan sorumlu koruyucu meleklere dönüşmüşlerdi. Nasıl bir güçtü ki bu, rolleri böylesine değiştirebiliyordu? Bunu yaptırabilecek tek güç, ülkede yasa dışı olarak elde tutulan siyasi ve ekonomik iktidardı. Onlar için şu anda önemli olan yarasız beresiz bir şekilde teslim edilmemizdi. Bunu güvenceye almak için de yanımıza koruma olarak iki muhafız katmışlardı. Biz minibüsün arka minderinde oturuyorduk. Asubay Palomo ile onbaşı Hernandez karşımızdaki minderdeydiler. Adamlardan birini kızdıracak bir şeyi yapıp da her şeyi alt üst etmememizi söylüyorlardı. Palomo ve Hernandez'in sinirleri laçka olmuştu. Çünkü yabancı bir bölgede ölümleri anlamına gelebilecek belirsiz bir durumun içindeydiler. Sesleri titriyordu. Sinirli, tiz ve kesik gülüşlerinin açığa vurduğu korkularını saklamıyorlardı. Bizimle birlikte içinde bulundukları bu durum üzerine konuşmaya başladılar. Dinle Fina dedi Palomo. Ya arkadaşların sizi bize bir şey söylemeyesiniz diye öldürmek amacıyla istemişlerse ve hepimize tuzak kurmuşlarsa o zaman gık bile diyemeyiz. Hep beraber cavlağı çekeriz öyle değil mi diye ekledi. Söylediklerine kendi de fazla inanmadan. Hernandez söze karıştı. Sizi öldüreceklerine filan inanmıyorsunuz herhalde değil mi? Sırf bizi öldürmek için bu kadar zor bir işe kalkışıp birçok yoldaşın hayatını tehlikeye atmazlardı dedim. Bak bu doğru dedi Palomo. Ama şu da mümkün. Hükümete karşı olan sağcılar bu işin kokusunu almışlarsa sizi öldürmek için polis aracına saldırabilirler. Böylece sizinle birlikte biz de güme gideriz. Her şey olabilir. Esasında diye konuştu onbaşı, hayatımın o kadar önemi yok. Kendini yüreklendirmeye çalışıyordu. Ecel gelip kapıyı çalarsa ölmekten niçin korkacakmışım ki? Neyi değiştirebilirim? Sonra hep birlikte öleceğiz değil mi Fina? dedi zoraki bir neşeyle. Marsilio'ya döndü. Ya sen Marsilio, sen ne diyorsun? Bizi öldürürler mi? Sanmıyorum. Ah, kim bilebilir bunu dedi Palomo. Bütün bunları sinirli gülüşler arasında söylemişlerdi. Dehşet içindeydiler aslında. Ödleri kopuyordu. Önde oturan, CIA'den olduğunu sandığım Kele Mena arkaya dönerek rahat olup olmadığımızı sordu. Elbette tabii diye karşılık verdi koruyucularımız. Sonra bir evin önünde durdular ve indik. Girdiğimiz yer daha önceden bizim için düzenlenmişti. Giysi dolu iki bavul hazır duruyordu. Üstümüzü değiştik. Kaçırılanın kardeşi, başlangıçta CIA ajanı olduğunu sandığım Ricardo Poma, geceyi burada geçireceğimizi, ertesi gün kayınbiraderi Doktor Roberto Selva ile birlikte havaalanına gidip İspanya'ya uçacağımızı söyledi. Ulusal muhafızlardan bizi teslim alanlar arasında bu Roberto Selva da vardı. Sakin olun, her şey ayarlandı. Ülkeden çıkmak için önünüzde sadece bu gece var. Yarın gidiyorsunuz. Bize ekmek, süt, kahve ve sigara getirdiler. Yolculuk öncesinden ve sonrasından manzaralar. Doktor Roberto Selva'nın çocuklarının odasındaydık. Selva yatmaya gitmişti. Böylece odada sadece Asubay Palomo, Onbaşı Hernandez, Ricardo Poma ve Marcello ile ben kalmıştık. Ricardo Poma bizimle bir süre sohbet ettikten sonra kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Önceleri adam akıllı, güvensiz davranıyordu. Herhalde kendisine zarar verecek bir takım haydutlarla karşı karşıya olduğunu düşünmüştü. Doktor Selva bir salon adamı gibi davranmıştı ama Ricardo mesafeliydi. Yine de karşımızdaki yatağa oturup ayakkabılarını çıkardı ve biraz uzandı. Meraklı, inceleyen bakışlarla süzüyordu bizi. Öğrenip görüp görmediğimizi sordu. Söyleşinin konusu ülkedeki politik duruma kaydı daha sonra. Ricardo Poma konuşuyordu. Durumu düzeltmek için bazı değişiklikler yapılması gerektiğini anlamayan insanlar var. Peki sizin amacınız nedir? Hiç kimsenin söz hakkı olmadığı, hatta farklı bir birey olma hakkını kaybettiği komünist bir devlet kurmak. Herkesin üniformaya benzeyen tek tip giysiler giyindiği Çin'deki gibi. Böyle bir şey burada El Salvador'da gerçekleştirilemez. Bir konuyu unutmayın dedim. O insanların şimdi elbise ve ayakkabı almaya yetecek paraları var. Oysa daha önce milyonlarcasının yemeğe yiyecekleri bile yoktu. Eskiden Çin'de binlerce insan açlıktan ölürken şimdi herkesin karnı doyuyor. Eğer giyeceği ve yiyeceği, hatta bir işi bile olmayan bir halka bunların yerine farklı giyinmeyi tercih edip etmeyeceğini sorarsanız ne yanıt alırsınız acaba? Hem sonra burada El Salvador'da da yüz binlerce aç insanın kılıksız bir şekilde gezindiklerini aklınızdan çıkarmayın. Zenginler ve hükümet ne yapıyor onlar için? Ne gibi bir yardım sunuyor? Hiç. Elbette bu bir sorun. Bunu anlıyorum. Ülkede pek çok değişiklik yapmak şart. Biz, yani benim ailem, öteki iş adamlarına ve mal mülk sahiplerine her zaman bunu anlatmaya çalıştık. Ama fazla prestijimiz olmadığı için kimse bize kulak asmadı. Ayrıca kardeşim ve ben daha çok genç olduğumuz için bu insanlar bize güvenmiyor. Biz değişiklikten yanayız. Her şey düşünce birliğine varılarak ortalığı fazla karıştırmadan halledilmeli. Bu yüzden birçok önemli değişiklik ertelendi. Ama bu o tasarıların tümden rafa kaldırıldığı anlamına gelmez. Siz olaylara kendi açınızdan tuzu kuru, rahat bir hayat süren, ekmek parası derdi olmayan iş adamının açısından bakıyorsunuz. Bu nedenle beklemek gerektiğini söylüyorsunuz. Hele bir de kendinizi binlerce El Salvadorlu'nun yerine koyup sorun bakalım. Bu insanlar daha ne kadar bekler? Ta ki siz ötekileri ikna edip uyuşmaya varıncaya kadar mı? Hem ne zaman olacak bu ikna ve uyuşma, dedi Marcelo. Evet, anlıyorum ama biz ne yapabiliriz? Onları ikna etmeye çalıştık, olmadı. Ya siz? Siz olumlu mu davranıyorsunuz? Suçsuz insanları öldürüyorsunuz sanki sorunları halletmenin yolu buymuş gibi. Biz halkın çıkarlarını temsil ediyoruz ve... Ricardo Poma Marcelo'nun sözünü kesti. Peki kim seçti sizi? Kim atadı? Bence hiç kimse halkın çıkarlarını temsil ettiğini söyleyemez. Sizin açınızdan öyle tabii, diye sürdürdü Marcelo. Bunu anlamanız zor. Hele halkın çıkarlarını temsil etmenin, halkın serbestçe oy kullanmasıyla aynı şey olduğuna inandığınız sürece. Yanımızdaki muhafızlar sadece bakmak ve bizi dinlemekle yetiniyor, söze karışmıyorlardı. Derken Ricardo Poma yorgun görünmeye başladı. İçinde bulunduğu sıkıntılar onu bunaltıyordu. Yüzünden okunuyordu bu. Sonra yine konuşmaya başladı. Kardeşimi kaçırmakla doğrusunu yaptınız. Başkan Molina kardeşimi çok sevip sayar. İşlemlerin yürütülmesini bu yüzden onayladı. Yoldaşlarınızın takas istediği yolundaki ilk haberleri alır almaz hemen başkanın yanına gittik. Bize Roberto'nun kurtulması için gücünün yettiği her şeyi yapacağına söz verdi. Başka birisi olsaydı aynı şekilde davranamazdı sanıyorum. Gerçekten de seçiminiz çok yerinde. Sonra ekledi. Umarım dostlarınız ona iyi davranıyordur. Yaralı çünkü. Yaralı mı diye sordum. Nereden biliyorsunuz bunu? Bize haberini iletti. Bir tape kaseti göndermişlerdi. Kasette Roberto acele etmemizi, durumunun iyi olmadığını söylüyordu. Sesi de çok zayıftı. Peki neresinden yaralanmış diye sordum yine. Bunu bilmiyoruz. Sadece yaralanmış olduğunu bildirdi bize. Pekala, madem ki konuşacak durumda, öyleyse yarası fazla ciddi değil demektir. Kim bilir, kesin bir şey söyleyemeyiz dedi Ricardo endişeyle. İşleri hızlandırmak için ülkeden hemen çıkacak mıyız diye sordu Marcelo. Evet, sabahleyin gidiyorsunuz. Herhalde İspanya'ya doğru. Üstümüze tam oturan giysiler olsaydı yolda hiçbir terslik çıkmazdı dedi Marcelo. Yeni giysiler ayarlayacak zamanımız yoktu. Buradakiler arasında size uyanları da çıkar mutlaka. Kaç numara giydiğinizi bilmiyorduk. Elimizden başka türlüsü gelmezdi. Bu konuşmalardan sonra Ricardo tutumunu değiştirmeye başlamıştı. Güvensiz ve kuşkulu bakışlarla süzmüyordu bizi artık. Karşısında umduğundan farklı kişilerin bulunduğunu anlamıştı galiba. ''Bakıyorum çok rahatsınız.'' dedi. ''Bir terslik çıkmasından korkmuyor musunuz? Ya da ERP'lilerin sizi ortadan kaldırmalarından?'' ''Hayır, böyle bir korkumuz yok.'' dedim. ''Hem sinirlerimizi bozmasak daha iyi olur. Gerginliğin hiçbir yararı olmaz bize.'' ''Sonra biz beklemeye alışkınızdır.'' Eylem sırasında da böyle sakin misiniz? Hiç korkmaz mısınız? Niye yapıyorsunuz böyle şeyleri? Parti herhangi bir eylemin yapılmasına karar vermişse ve bunun için de ben seçilmişsem, böyle önemli ve zorunlu bir görevi yerine getirmekten gurur duyarım. Yine de eylem sırasında ölebilirsiniz. Yoksa bu da mı umurunuzda değil? Ne güvence veriyor yoldaşlarınız size diye hayretle sordu. Bir güvence yok. İnsan gerçekten de ölebilir. Ama ne olursa olsun, eylemin yapılması gerekir diye karşılık verdim. Kaçıksınız hepiniz. Peki ya şuna ne dersiniz diye Ricardo'ya dönerek söze karıştı Asubay Palomo. Bunların eline çok az para geçiyor. Hatta parayı bölüşmüyorlar bile. Bunu belli bir ilke için yaptıklarını ve bu ilkeye bağlı olduklarını söylüyorlar. Öyle diyorsunuz değil mi diye sordu bize. Evet diye yanıtladık. İnanılır şey değil dedi Ricardo. Demek bunların hepsini nefret yüzünden yapıyorsunuz. Aklım almıyor bunu. Hayır, nefretten değil. Siz nasıl kendi çıkarlarınızı savunuyorsanız, biz de öyle halkın çıkarlarını savunuyoruz. Proletaryanın çıkarlarını savunduğunuzu mu söylüyorsunuz diye sordu onbaşı Hernandez. Ricardo, hükümetin bel bağladığı kişilerden birinden böyle bir söz duyunca hayretle irkildi. Ama bu daha bir şey sayılmazdı. Yoksulların daha iyi bir hayata kavuşmalarını engelleyen de zaten gericiler dedi Asubay Palomo hoşnut bir şekilde ve bize baktı. Biz de yoksuluz zaten dedi Hernandez. Bizi öldüreceğinize yanımızda yer almalısınız. Muhafızlar eyvallah derdi buna diye Hernandez'in söylediklerine katıldı Palomo. Dinleyin hele dedi Hernandez dostça bir havayla. Ortak bir cephe oluşturmaya ne dersiniz? Muhafızlardan, güvenlik güçlerinden, ERP'den ve FPL'den oluşan bir cephe. Böylece kesenin ağzını açmak istemeyen zenginlere iyi bir şamar patlatırdık. Birleşince buna yetecek gücümüz olurdu. Sonra birbirimizi de öldürmezdik. Ricardo Poma taş kesilmişti. Marcelo onun tepkisini öğrenmek için muhafızlara sordu. Peki ilerlemeci iş adamları ne olacak? Onlar için ne düşünüyorsunuz? Muhafızlar Marcelo'nun sorusunu anlayamamıştı. Oysa Ricardo Poma enik onu ilgileniyordu bu sorunla. İki muhafız bu saçma öneriden sonra yine suspus oldu. Değişik konulara değinirken bu arada zaman geçip gidiyordu. Sizinle sohbet ilginç diyordu Ricardo Poma. Keşke başka şartlarda karşılaşsaydık. Pek çok düşüncenizin olduğunu görüyorum. Ama bu şiddet eylemleri, bundan vazgeçmelisiniz. Bir süre sonra yorgun olduğunu ve uyumaya çalışacağını söyledi. Daha fazla yemek istersek belirtmemizin yeterli olacağını söylemeyi de ihmal etmeyerek odadan çıktı. Odada assubay, onbaşı ve biz ikimiz kalmıştık. İkinci şubede her gün olup bitenlere ilişkin öyküler anlatmaya koyuldular. Assubay Palomo, Vasta birçok Latin Amerikalı'nın katıldığı bir kurstan söz etti bana. Kursa katılanların çoğu işe turistik bir gezi olarak bakmış, kurstan bir şeyler öğrenmek yerine çevreyle ilgilenmişti. Poma ailesi size iyi bir bahşiş verir herhalde. Hizmetlerinizi gördünüz, uykunuzu feda ettiniz dedik onlara. Ne gezer, kuruş çalışmaz bu para babalarından. Tekmil parayı sadece kendileri için isterler. Şimdi de zırnık vermeyeceklerdir. Bizi adam yerine koydukları da yok zaten. Akşam yemeği diye getirdiklerine bakın. Doğru dürüst bir yemek yerine süt ve ekmek. Daha sonra da iktidardaki burjuvazinin hizmetinde olanlar sanki kendileri değilmiş gibi bu pimpirik burjuvaları eleştirmeye başladılar. Bunları söylerken tam da sınıflarına yaraşır bir konumdaydılar doğrusu. İşleriyle ilgili serzenişte bulunuyor, ücretlerinin yetersizliğinden acı acı yakınıyorlardı. Sırf karınlarını doyurmak için katlanıyorlarmış bu işe. İzin günlerimizi bile rahatça geçiremiyoruz. Her an işe koşturuyorlar. Bu para babalarına bekçilik ederken okkanın altına gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan da biziz. Hem de sadaka gibi bir maaş uğruna. Ama elimizden ne gelir? Karnımızı doyurmak zorundayız. Başka bir ekmek kapısı mı var? Başka bir iş bulur bulmaz mesleğimi değiştireceğim dedi onbaşı Hernandez. Umarım tez vakitte bulurum. Daha da ileriye giderek Poma'yı kaçırmakla çok iyi ettiğimizi de söylediler. Yüksek bir fidye isteyeceğimizi umuyorlarmış. Çünkü ancak böyle durumlarda kesenin ağzını açıyor bu para babaları. Herhalde önce ikinci şubede yaşadıklarınız hakkında bir rapor verirsiniz örgütünüze. Başınızdan geçenleri anlatırken size iyi davrandığımızı unutmayın. Ulusal muhafızlarda mutlaka bir değişiklik yapılır artık. Üçüncü kattaki tutuklular başka bir yere aktarılır herhalde. Peki Cristobal, Salomon, Hayde ve öteki tutuklular yoldaşlar ne olacak diye sordum. Üsteğmen'in demesine göre serbest bırakılacaklar. Anladığımız kadarıyla Cristobal ile Salomon hemen bu gece bırakılacak dedi Palomo. Ötekilere ne olacağını ise bilmiyorum. Umarım serbest bırakılırlar. Ne olursa olsun orada kimlerin bulunduğunu açıklayacağız. Onları gördük, tanığız buna dedim Palomo'ya. Şüphesiz tabii diye karşılık verdi Palomo.